Batu Ekan Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın.
Bugün biraz toplumun aslında sosyalleşme biçimlerinden konuşacağız ve galiba biraz da erkekler üzerinden konuşacağız. Çünkü kahvehaneler dediğimizde hala erkek egemen bir alandan bahsediyoruz.
Yalnız kadınların sosyalleşmek için bir mekana ihtiyacı yok. Kadınların mizacı sosyalleşmeye daha müsaittir. Ama erkekler bütün gün dışarıda oldukları için, yani evde olmak bir erkek için şimdi bile zor. Eskiden hiç tasavvur edilemez.
Ama şimdi evi de sosyalleşme alanı gibi görmüyor artık kadınlar.
Doğru, doğru.
Yani adı sosyalleşmeden çık. Sosyalleşme deyince hep dışarı çıkmak geliyor insanların aklına.
Evet, haklısınız. Bu kadınlar için de cariydi. Telakkiler değişiyor. Şimdi ben kahvelerde de, hatta benim talebeliğimde de tek tük bazı kahvehanelere kızlar gelirdi.
Okulların etrafındaki
yerlerde. Evet, biraz da fakültelerde. Evet. Şimdi artık bakıyorum ben hemen her yerde ama mahalle kahvelerinde değil. İnsanın yani bütün kompozisyonlar, akademik yazılar öyle başlar ya, insan sosyal bir varlıktır. Hakikaten insan yalnız yaşayacak bir varlık değil. Yalnız yaşayamaz yani, mümkün değil. Yani bu çok istisnalar kaideyi bozmaz. Görüşmek, konuşmak, dertleşmek, bir arada bulunmak bile bir insan için ihtiyaç. Bunun için öteden beri en çok kullanılan mekanlar çarşılar. Ama çarşılar tam manasıyla bir sosyalleşme yeri değil. Çünkü çarşının maksadı farklı. Geriye ne kalıyor? İki şey kalıyor. Biri mabetler, diğeri kahvehaneler. Bütün dünyada kafeler.
O yüzden aslında
veya meyhaneler. Mesela Avrupa kültüründe meyhane daha yaygın. Şimdi barlar.
O yüzden bu genelde İbadethanelerin etrafında da işte bahçesiyle tutun, kütüphanesiyle, hamamıyla, yemek yenecek yerleriyle hep böyle sosyalleşmeye uygun yerler de yapılmış.
Evet, bizde sosyalleşme mekanına bir de hamamı ilave edebiliriz. Evet. Yani bu Roma'dan gelme bir gelenek, Avrupa'da yok bu. Şimdi onlarda da bu fin hamamı falan ama yine de bizdeki gibi değil. Yani bizde hamam kadınlar için de erkekler için de bir sosyalleşme, sadece temizlik değil sosyalleşme vasıtasıdır. Avrupalılar, eski Avrupalıları söylüyorum, Türkiye dedikleri zaman, Osmanlı ülkesi, Anadolu, İstanbul dedikleri zaman ne akıllarına geliyor? Camiler, minareler, çeşmeler, şadırvanlar. Ama daha çok kahveler ve hamamlar. 17, 18, 19. asırda yapılmış gravürlere bakın, resimlere bakın. Ekserisi ya bir hamam ya bir kahvehane. Buna mesela çok alaka göstermişler.
İnsanla sohbet edeceği yerler çünkü bunlar. Evet. Yurt dışından gelenlerin kalabalık bir insan grubunu görebileceği yer.
Mabetlerdeki sosyalleşme belli sınırlar içinde ve belli kişiler arasında ancak olabilir. Fakat kahvane ve hamam biraz daha serbest, biraz daha geniş bir sosyalleşme imkanı sunduğu için öteden beri tercih edilmiş. Yani cemiyetin en eski adetleri bir araya gelmekse bunun içinde en eski vasıtalardan bir tanesi bu olmuştur. Mesela Türkiye'nin, Osmanlı Devleti'nin en güzel bu iki geleneği, yani hamam ve kahvehane geleneği maalesef zamana yenik düştü. Yani artık kahvehane ve hamam bir sembol olmaktan çıktı. İkisi de dejenere oldu. Yani burada negatif mana düşünmeyin. Yani 18, 17, zaten kuruluşu 17. asır daha ziyade, 19. asırdaki hüviyetinden çok uzaklaştı. İkisi de, yani hamamda, kahvehanelerde. Ama mesela buna kim sahip çıktı? Hamam değil ama kahvehaneler, Avrupalılar sahip çıktı. Bilhassa Viyanalılar sahip çıktı. Dünyada Viyana deyince akla ilk gelen şey Viyana kahveleridir. Halbuki ne kahveyi bulan onlardır, ne kahvehaneyi bulan onlardır. Fakat Viyanalılar Avrupa'nın merkezinde oldukları için her yerden kolay tesir almaya müsait insanlardır.
Ya da insanların da buluşma noktası gibi aslında, evet, Avrupa içinde.
Evet, öyledir.
Ulaşımı da öyle.
Öyledir. Yani Paris'ten bile daha hareketli bir yerdi Viyana eskiden. Onun için gayet kompleksiz bir şekilde amansız düşmanları olan Türklerden kahveyi ve kahvehaneyi öğrendiler. Öyle bir öğrendiler ki hayatlarına tatbik ettiler. Hayatlarına merkez aldılar ve Viyana'nın sembolü oldu. Ben Viyana'ya gittiğim bir defasında canım çok çay istedi. Çay alışık insanların bilirler. Yani çay da bir iptiladır. Kafede oturdum arkadaşla, o kahve söyledi, ben çay söyledim. Kadıncağız hem de böyle mahalli kıyafetinde, çay mı dedi. Burası Viyana dedi. Dedim haklısınız dedim, özür diledim kadından ama ben canım çay istiyor. Yani. Şu anda kahve modumda.
Orada da aslında Türkler işletmeler kurmuşlar şimdi. Kahve ile beraber çay bulmak mümkün. Ama tabii Viyana'yı Viyana yapan sadece kahve değil, kahvenin yanında sundukları
pastalar
ve insanların ona duydukları ilgi. Yani bir kahve, bir pasta yediğinizde yanında bir şey içmek istiyorsunuz. Mutlaka. Ve o da muhtemelen pastanın tadını bastırmayan kahve.
Kahve. Yani kahve ile pasta, ki pasta demek bizim lisanımızda çok tatlı, hamurlu gıda demek, nötrleştiriyor. Hı hı. Yani tatlı ve tatlı olmayan şey birbiriyle beraber yenip içildiği zaman nötrleştiriyor. Bu Avusturya için mevzu bahis.
Tabii Avrupa geneline de baktığınızda, mesela şimdi Türk kahvesinin Avrupa'da bu kadar yaygın bilinmesinin sebeplerinden biri de Viyana.
Aynen öyle. Viyana kuşatması 1680. Bir kere kahvenin vatanı Türkiye değil elbette. Hı hı. Yani kahve bize Yemen üzerinden geldi. Hatta kahve Yemen'den gelir, bülbül Çemen'den gelir türküsü çok meşhurdur. Ama esas kahvenin ana vatanı Habeşistan. Habeşistan'dan Yemen'e, Yemen'den Halep'e, Halep'ten İstanbul'a gelmiş. Peçevi'nin anlatmasına göre Hakem ve Şems adında iki Halepli, biri Şamlı, biri Halepli İstanbul'da ilk defa Tahtakale'de, yani bugünkü Sirkeci Eminönü arasında bir kahvehane açmışlar. Bu kahvehane...
Yoksa ticaretin çok hareketli olduğu bir yer değil mi?
İstanbul'un kalbidir Tahtakale. Eskiden beri, benim çocukluğumda da
şimdi
öyleydi.
Şimdi de öyle mi sizce?
Şimdi de öyle. Evet, şimdi de öyle. Yani Mahmut Paşa orada olduğu müddetçe ve irtibat yollarının orada olduğu müddetçe Eminönü, Sirkeci her zaman ve Karaköy her zaman eski canlı mahallesi.
Eskiden liman olması sebebiyle öyleymiş. Şimdi bu özelliğini kaybetmiş olmasına rağmen toptancı esnafın orada olması herkesin akın akın oraya gelmesine yol açıyor.
Gençler bilmezler. İstanbullu gençler, otobüs duraklarının olduğu yer eskiden Sebze Hali'ydi. Yani İstanbul'un Sebze Hali'ydi. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Sebze Hali Eminönü'ndeydi. Evet. Mavnalar yanaşıyor.
Peynirciler oradaydı.
Her şey.
Bildiğiniz toptan ne almak istiyorsanız oradaydı.
Un Kapanı Köprüsü'ne giden yolun yarısına kadar orası Sebze ve Meyve Hali'ydi. Ana baba günüydü. Ama bu kadar kalabalık değildi. Yani belki ama ana baba günü. Orası taşınınca yani bambaşka yani bir şey oldu orası.
Ne kadar büyük bir alanmış burası dediler ama.
Dediler ama yine orası da doldu. Orası da doldu. Bu Tahtakale'de açılan kahvehane başından itibaren entelektüel bir sosyalleşme mekanı oldu. Yani ayak takımının değil, şairlerin, katiplerin, elit kesimin toplandığı bir yer oldu. Hem bu yeni ortaya çıkan kahveyi içiyorlar. O da değişik bir içecek. Hem sohbet ediyorlar.
Şimdiki gibi mi pişiyor?
Evet, bizim Türk kahvesi usulü şimdi bizim pişirdiğimiz gibidir.
Aynen.
Evet. Arap kahvesi farklıdır. Bunlar Hakem ve Şems bu kahveyi Türkiye'ye getirdikleri gibi Türk kahvesi pişirme hususiyetini de onlar getirmişler. Çünkü kahvehanede Arap kahvesi yapıp da satmak çok zor.
Şimdi onu soracaktım. Mesela nasıl bu hale dönmüş? Gidiyorsunuz yurt dışında, böyle bir kahve yok.
Yok, hayır.
Yani ana vatanında da böyle bir kahve pişirme yöntemi yok.
Orada kahve kavrulmadan pişiriliyor. Onun için içilebilecek hale gelmesi için birkaç ameliye gerekiyor. Halbuki kahvehanede bunu yapamazsınız. Hı hı. Bekle. Çayı deme koydum. O bile daha kolay. 15 dakika sonra çay demlenir. Bir saat verirsiniz. Ama kahve öyle değil. Her isteyene
tek tek.
O mümkün değil. Uyanık Hakem'le Şems demişler ki biz bu kahveyi kavuralım. Kavurdukları zaman kahveyi, bugünkü Türk kahvesi ortaya çıkıyor. Hafif böyle balzamımsı bir içecek. Lezzeti de Arap kahvesinden geri kalmaz.
Bence daha lezzetlidir. Daha lezzetlidir. Her ikisini tatmış birisi olarak.
Daha lezzetlidir.
Aroması olarak da, pişirme yöntemi olarak da.
Yani içine fazla bir şey koyamazsınız. Hı. Yani Arap kahvesinden farklı olarak Türk kahvesinin içine, şimdi mesela fabrikasyon olarak yapıyorlar ama normal pişirdiğiniz zaman bunu koyamıyorsunuz çok fazla. Hemen belli oluyor. Arap kahvesinde bu imkan var. Kapule koymak, karanfil koymak mümkün. Farklı ama Türkler kahveyi sade, yani bu haliyle sevmişler. Bu kahvehane muazzam bir rağbet görmüş.
Burada dünyanın en ağır kahvelerinden biri.
Evet, öyledir.
İlk defa karşılaşıyorlar ve Türk halkı, İstanbul halkı özellikle de biraz daha yazan çizen takımı buna ilgi göstermiş.
Sosyal bir probleme sebebiyet vermiş. Kahve biraz kafayı bulduruyor. Tabii çok içiyorlar. Baştan bir tane içilecek halbuki kafayı bulduruyor. Bu sefer ulema hemen acaba caiz midir değil mi? Sonra bakıyorlar ki bu kahve kavruluyor, kömür hale gelmiyor. Malum İslamiyet'te kömür hale gelmiş olan bir şeyi yemek haramdır. Kafayı bulduran bir şey yemek de haramdır. Bakıyorlar ki bu kafayı bulduran bir şey değil. Bunun kafayı bulduran normal bir şey. Bunu başka bir şeyle de yapabilirsiniz. Yani belli miktarın üzerine çıkarsa böyle oluyor. Neyse buna cevaz vermişler. Bu cevazda tabii ulemanın da kahve müptelası olmasının ciddi tesiri var.
Peki burada bir şey var mı, tarafsızlık bakış açısı olarak?
Şöyle dışarıdan baktığınız zaman böyle, yani hasbama yakışıyor hesabı, ama hani hocaya demişler ki, hoca demiş hanımlar şöyle giyinmesin, böyle senin hanım da öyle giyiniyor demiş, hasbama yakışıyor ne yapayım, öyle olmamalı tabii. Burada şöyle bir şey var. İnsan bir şeyi tecrübe etmeden onun hakkında hüküm veremiyor. Şimdi ben dini meselelerle hem benim ihtiyacım olduğu için hem başkalarına ihtiyacım, faydalı olmak maksadıyla öteden beri meşgul olan bir insanım. Dini hükümlerden sizin başınıza gelmeyen bir şey öğrenseniz bile kolay kolay aklınızda kalmıyor. Ne zaman ki başınıza geliyor, ondan sonra o sizin için de pekişiyor o bilgi. Ondan sonra çok daha onu rahat insanlara anlatabiliyorsunuz. Yani hani tatmayan bilmez hesabı, başına gelmeyen de bilmez. Bu da muhtemelen kahve içtikleri zaman hiç de öyle sarhoş edici şudur budur olmadıklarını anladılar muhtemelen. Arkasından kahvenin arkadaşı geldi, tütün, İstanbul'a.
O zamana kadar yok mu?
O zamana kadar yok, hayır. Kahve bila tütün. Kahve bila duhan, Türk'ü bila iman. Tütünsüz kahve, imansız Türk gibidir.
O kadar
kötüdür yani. Yani yakışmaz daha doğrusu.
Yani o kadar birbirinin tamamlayıcısı.
Tabii kahvehaneler bu sefer göz gözü görmez mekanlar olmaya başladı. Çünkü o zaman tütün şimdiki gibi sigara halinde içilmiyordu. Sigarayı olarak içilse de duman olduğu zaman öyle bir duman oluyor ki çubuk içilirdi. Çubukta içerler, çubuğa tütünü koyarlar. Daha sonra nargile. Böylece kahvehaneler zarif insanların toplandığı ama aynı zamanda da ehli keyfin toplandığı, kafaların biraz dumanlandığı mekanlara dönüştü zaman içinde.
Bir de gelenin de saatlerce kaldığı bir şeyden bahsediyorsunuz. Yani bir çubuğun içilmesi öyle.
Tabii tabii.
Yani bir 5 dakika 10 dakikalık hayır, bir şey değil.
Kahvehaneler Avrupa'daki gibi değil bizdeki kahveler. Yani gidelim bir 5 dakika oturalım bir kahve içelim çıkalım, öyle değil. Ya bir gazetemi okuyayım çıkayım, öyle değil. Kahvehaneler Osmanlı cemiyetinde insanların dinlendiği, uzun zaman geçirdiği yerler.
Bu adam çalışırken nasıl yapabiliyor
çıkıyor
bunu?
Zamanı var. Dükkanından çıkıyor adam. O zaman emeklilikte bir şey yok. Kahvehaneler öğleden sonra zaten faaliyeti, geç vakte kadar faaliyet gösteriyor. Sabahtan da açar. Sabahtan bir kahvehane olmaz Osmanlılar'da.
Yani iş arasında ya da ne bileyim bir kahve söyle bize, işte ne bileyim bir müşteri geldi.
Var ama esprisi yok. Kimse yok kahvehanede. Niye gideyim ben saat 9'da 10'da kahve isteği bulamam ki? Yani benim görmek istediğim insan, gönül, madem ki geldik fani cihane, kahrımızı çeksin bu köhne hane. Gönül ne kahve ister, ne kahvehane, gönül muhabbet ister, çay kahve bahane demişler. Orada toplanmanın maksadı kahve içmek değil. Kahvehanede insanlarla bir araya geliyor. İnsanlar ne zaman toplanıyor? Öğleden sonra. O zaman şimdiki emeklilik de yok. İnsanlar ölene kadar çalışıyorlar. Dükkanın kapıyı adam, iş yerinden çıkıyor, kahvesine gidiyor. Orada birkaç saat bulunuyor. Şimdi Osmanlılar da bir hususiyet var. Bu bilinen bir hususiyet değil ve yanlış bilinen bir hususiyet. Cemiyetin düzenini bozmadığı müddetçe, siyasete ilişmediği müddetçe halkın ne yaptığına karışmıyor. Halk evinde zina mı ediyor, içki mi içiyor, namaz mı kılmıyor, oruç mu tutmuyor? Bunu takip edemezsiniz. Kahvehanede toplanmış insanlar, muhabbet ediyorlar. Karışmazsınız bunlara. Bu bir eğlencedir. Ne zaman ki cemiyet düzenini bozuyor, ne zaman ki siyasete dokunuyor, artık o zaman bir problem oluyor. Şimdi bu kahvehaneler hakkında işte halk işinden geri kalıyor, dükkanını erken kapatıyor veya işini erken bırakıyor, oraya gidiyor. İşte üst kötü kokuyor, duman. O zaman kahve güzel kokar ama duman kötü. İşte falan böyle bir aleyhte bir şey doğuyor. Belki de kadınlar çıkarıyordu belki biraz da. Yani kocası olabilir. Kahveye tadanan kadınlar da çıkarıyor olabilir. Böylece kahve değil ama tütün bir ara yasaklandı biliyorsunuz. Bir yangın sebebiyle tütün yasaklandı. Tütün içilen yerler de kahvehaneler. Anarşi zamanının meşhur hükümdarlarından Sultan 4. Murat. Yani büyük bir anarşin üzerine padişah olmuş. Ağabeyi tahttan indirilmiş, öldürülmüş. Arkasının amcası tahta çıkarılmış. Kısa bir zaman tahta kalmış, indirilmiş. Bu 12 yaşında tahta çıkmış. İktidar sivil ve askeri bürokratların elinde kalmış.
İstikrarsız
bir devre. Bu buhran devresinin ardından Sultan 4. Murat aklı başına gelip de yani rüştünü kazanınca işe vaziyet etti. Öyle bir vaziyet etti ki sert bir şekilde. Onun için Sultan 4. Murat tarihimizde sertliğiyle bilinir. O tütün içilmesini yasakladığı gibi sebebi yangınlardır. tütün içilmesine vesile olan kahvehaneleri de kapattı. 1633 senesi Cibali'de bir yangın çıkıyor. 20 bin ev yanıyor. 20 bin kişi evsiz kalıyor.
Sadece yani hikayesi de çok enteresan. Evet. Sadece bir kişinin ihmali.
Tütünü söndürmeden uyuyakalmış, tutuşmuş. Onun eviyle bitişik nizam, ahşap, bütün İstanbul yanmış. Sultan 4. Murat bunu affeder mi? Affetmedi. Kahvehaneleri de kapattı. Bunun çok hikayeleri vardır biliyorsunuz. İşte kahvehaneler kapatılıyor. Çünkü tütün içiliyor orada. Aslında bir başka sebep daha var. Kahvehaneler ayak takımının belli saatlerden sonra o zamanki anarşistlerin, müfsitlerin toplandığı, cemiyetin nizamını bozmak için plan yaptığı yerler olarak biliniyor. Belki bunun birkaç örneği var. Hepsine de teşmil ediliyor ve kahvehaneler de kapatılıyor.
Hatta şöyle bir ifade yapılıyor. İşte bir tarafı var kahvenin, herkese açık.
Evet.
Bir de kahvenin arka tarafı, alt tarafı, üst tarafı. Evet. Herkesin görmediği.
Evet, zula yerler
evet.
var.
Evet.
Şimdi
hep
önce
bütün kahveler için geçerli mi bu?
Hayır, hayır. Kahvehanelerin bir kısmı önde göstermelik bir yer yapıyor. Arka tarafta perdeyle kapattığı bir yerde tütün ikram ettiği, afyon, o zaman afyon var yani bu tütünün bir başka cinsi.
Hatta
biraz
belki
daha
alkol de mi var işin içinde?
Alkol o kadar kolay bulunmuyor, bulunmaz ama yapabilirler. Meyhanelerde zulası var, alkol zulası var. Normal gayrimüslim meyhaneleri var, önde gayrimüslimler içiyorlar. Arkada Müslümanlara ayırdığı bir yer var, zula derler oraya, orada gizlice içiyor Müslümanlar. Hmm. Bunu takip etmeniz de tabii çok zor. Sultan Murat affeder mi? Bütün kahvehaneleri teftiş edip bu zulaları keşfetti. Hatta tebdili kıyafette padişahların evet. gezmesi meşhurdur. Bir defasında böyle bir kahvehaneye geliyor. Gelenin zarif bir genç olduğunu görünce kahveci zulaya davet ediyor. Hmm. Ondan sonra o da diyor ki padişahın diyor izni yok buna diyor. Bu saatte diyor nereden bilecek diyor. Öyle mi diyor? Peki diyor, geçip oturuyor içeriye. İsmini bahşeder misin diyor. Murat diyor. Sultanı da var mı diyor. Hı. Var diyor. Perdeleri açıyor artık. Cemaat buyurun cenaze namazına diyor.
Evet. Çok başına ağır, geleceği anlıyor.
Evet, çok ağır tedbirlerle bunu önledi. Peki haf kahveden ve tütünden vazgeçti mi? Hayır. Kahveler kapatınca ne oldu? Her evde bir kahve köşesi, kahve odası ihdas edildi. Yani İstanbul evlerinin çoğunda mangal, mangalda kahvenin piştiği, insanlara kahve edildiği odalar, büyük köşklerde, konaklarda kahve odaları, hususi kahve pişen odalar.
Yani sadece selamlıkta değil, genel anlamda
evet,
kahve odaları.
Kahve odaları ihtiyaç
Peki burada kadınlar, mesela erkekler kahveyi içebiliyorlar.
Kadınlar da içiyorlar.
Kadınlar
da içiyorlar. Hatta 18. asır resimlerinin pek çoğunda Osmanlı kadınları başlarında hotozu, sedirin üzerinde, bir ayakları altlarında kahve içerken tasvir edilmiştir.
Onlar da herhalde yavaş yavaş nasıl piştiğinin yaygınlaşmasıyla birlikte.
Evet, kahveler eve girince, yani kahve Sultan Murat sayesinde kahveler eve girdi ve bütün ev halkı artık kahveye alıştı. Yedisinden yetmişine, yani çocuklara değil tabii, çocuklara, benim çocukluğumda kahve içirmezlerdi. Kahve ağır bir içecektir. Hele bizim kahvelerimiz, çocuklar içemezler. Ben çocukken bile bize böyle kötü bakılırdı ve biz zaten aklımıza gelmezdi yani, bir çocuk zaten kahve içmez.
Bir sürü şey söylerler, kararırsın.
Kararırsın, kahve içme. Gariptir, ben talebeyken, o zaman Nescafe Türkiye'de yok. İşte yurt dışı seyahatlerinde veya yurt dışından gelenler vasıtasıyla Nescafe'ye alışmış. Nescafe bir şey demezlerdi.
Nescafe de aynı şey.
Daha hafif ama kahve.
Granül kahve de. Sanki kahve. Normal kahve evet. gibi gelmiyor.
Sonradan fakülte zamanında kahvenin tadını aldık. Yazık olmuş dedik. Kahvesiz yaşadığımız zamanlara yazık olmuş.
Sağlıklı olduğu söyleniyor tabii. Şimdi mesela işte çok ağır pişirilmediği sürece günde 2-3 fincan içebilirsiniz.
Efendim her şeyin
yapıyor.
Fazlası. Her şeyin fazlası zararlıdır. Veya belli hastalıkları olan kişilerin o hastalıklarla hassas olan şeyleri yemesi içmesi öyle ama yani kahvenin pek çok faydasını, çayın pek çok faydasını söylüyorlar. Bu biz gene kahvehanelere dönelim. Kahvehanelerin mimarisi çok enteresan. Şimdi Osmanlı şehri dediğimiz zaman karakteristik bir tarz var. Bir kere küçük bir meydan, Avrupa'daki büyük bir meydan değil. Meydanda bir çeşme. Meydan çeşmesi. Tabii her şehirde bu olmayabilir. Bu meydanın en mutena yerinde mabet, cami. Bu mabedin gene meydanın müsait bir yerinde hükümet konağı. Yani eskiden resmi. Bu kadar devlet dairesi yoktu ama hükümet konağı vardı. En azından son zamanlı hükümet konağı.
Şimdi biz aşağı yukarı şimdiki bir ilçe meydanını mı sıralıyoruz? Evet, köy meydanı öyle. Değil,
köy
ilçe meydanı.
Köylerde yok. Hı-hı. Köyler ayrı. Köylerin kahvaneleri de ayrıdır. Köy yapısı da ayrı. Köylerde meydan olmaz. Meydan çeşmesi olmaz. Hükümet konağı olmaz. Hatta çoğunda cami de olmaz. Küçük köylerde cami de olmaz. Kim yapacak camiyi? Köy halkı. Misafir odalarında toplanır, namaz kılarlar. Zaten cuma namazı farz değil köylüler o zaman. İmam yoksa zaten cemaatle namaz nasıl kılınacak? O köyleri müstesna tutuyor. Büyük köyler hariç. Meydan. Bu meydanın bir kısmı çarşıdır. Bu çarşının da en mütena yerinde kahvaneler mevzilenmiştir. Kahvanenin bir içi, bir dış mekanı vardır. Dış mekanı içinden, içi dışından güzeldir. Kahvane kasabaların en güzel mekanıdır. Şimdiki kahvaneler gözünüzün önüne gelmesin. Yani rutubet kokan, kötü. Yani eski kahveleri gördüğünüz zaman asmalı kahveleri hayran olursunuz. Yani sadece varlığı bile bir fotoğraflıktır. Önünde mutlaka bir söğüt ağacı veya bir asma bulunur. Yazın bunun altında oturulur.
Bir gölgelik var mı?
Gölgelik mutlaka vardır. İç kısmında mutlaka bir havuz vardır. Mutlaka demeyeyim. Tabii ki havuz olmayanlar da vardır. Ama umumiyette eski bilhassa büyük şehirlerdeki kahvelerde fıskiyeli bir havuz vardır. Kahvehanenin büyüklüğüne göre.
Kahvehaneler var. Boşuna değil tabii bunlar. Hepsinin bir fonksiyonel anlamı
psikolojik
var.
Psikolojik rahatlamadır. Kahvehaneye giden adam psikolojik rahatlamak için gidiyor.
Bir de tabii su sesi, ortam sesini bastırması gibi bir özelliği
var. Başkalarının sesini duymazsınız. Hı-hı. Duysanız bile uğultu halinde Hı-hı. duyarsınız. Rahat konuşma imkanı verir. Havayı temizler. Serinletir. Kahvehaneler şimdiki masa sandalyeli değildir. Peykeler vardır. Peyke geniş sedirlere derler. Çok geniş sedir.
Minder gibi şimdi.
Evet, üzerlerinde minderler. Hı-hı. Yanında böyle çok güzel koç başlı kolacaklar var. Ayakkabılarınızı, terliklerinizi çıkartırsınız. Üstüne çıkarsınız. Orada oturursunuz. Şimdi ben bazı kır lokantalarında ve şeylerde buna benzer şeyler görüyorum aile için. Hı-hı. Küçük boyda.
Köşeler yapmışlar.
Daha da büyük olabiliyor. Burasını böyle böyle peykeler vardır. Büyük bir tane peyke de olabilir kahvenin ebadına göre. Küçük küçük birkaç peyke de olabilir. Bu peykelerde insanlar otururlar.
Ortada peki, nereye koyacak sehpası var mı?
Hayır, orada şeye gerek yok. Zaten önüne koyuyor. Kendi yere oturduğu için kahveyi de nargileyi de oraya koyuyor. Şimdi buralarda ne yapılır, ne ikram edilir? Tabii ki kahve ikram edilir. Adı üstünde kahvehane, kahve evi demek. Çay yok. Bu bahsettiğimiz devirde henüz Osmanlı coğrafyasında çay bilinmiyor. Türkistan'daki kahvehanelere giderseniz orada belki çay bulabilirsiniz. Çünkü çay Türkistan'da Çin tesiriyle 13. asırdan beri, 12. asırdan beri biliniyor ve içiliyor. Ama Osmanlıların çayla tanışması 19. asır sonlarıdır. Yani 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi'nden sonra Rusya'dan, Kafkasya'dan gelen muhacirler vasıtasıyladır. O da çok enteresandır. Doğudan, yani Kars-Erzurum hattından İstanbul'a kadar gelmiş ve bir hayli geç gelmiştir. Yani 19. asır Osmanlı kahvehanesinde çay yoktur.
Peki.
20. asırda vardır.
Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Doktor Ekrem Buğra İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Kahvehaneleri konuşuyoruz. Aslında kendi iç dizaynıyla da insanların bütün gün vakit geçirmesine uygun olarak şekillendirilmiş.
Evet. Evet.
Oturması rahat, ikramlar geliyor yani çay kahve geliyor. Güzel bir su sesi var, serinliği var suyun. Yazsa güzel bir asma altındasınız, bir sarmaşığın altındasınız, bir ağacın altındasınız.
Evet. Yüksek tavanlıdır, onun için çubuğun dumanı sigaranınki kadar fazla çıkmıyor. Nargileninki de öyle. Yani bu kahvehanelerde nargile var, çubuk var. Yani duman altı olmuyor. Bir de herkes içmediği için göz gözü görmez bir hale gelmiyor. Yani nezahatini muhafaza ediyor. Bir de kahvehaneler şimdi böyle laklakla veya dominoyla vakit geçirilen, vakit öldürülen bir yer değil. Hoş sohbet mekanları böyle. Hikmetli, eğlenceli şeyler anlatılan bir mekan. bir insan böyle etrafına insanları topluyor, meraklı bir şeyler anlatıyor. İnsan onu can kulağıyla dinliyor. Çünkü eskiden kültür okuyarak, gezerek ve dinleyerek olurdu. Okumak kolay değil, gezmek kolaydı ama dinlemek kolay. Okumuş ve gezmiş birini dinlediğiniz zaman sizi apayrı bir dünyaya götürüyor.
Hele de güzel anlatıyorsa.
Hele de güzel anlatıyorsa. Sizin zaten gibi. Böyle birisi varsa kahvanede etrafında hemen bir insan teşekkür eder. Onu can kulağıyla dinlerdi.
Bu sonra başka bir sektörü de beraberinde getirmiş getirdi, aslında getirdi. Değil
hatta
mi?
Hatta bunlar eve giderlerdi. Bugün Latif Ağa bunları anlattı der. Hanımına çocuklarına anlatırdı. Düşünebiliyor musunuz kültürün yayılmasını siz?
Zamanla başka bunlar... bir haber, farklı bir şey öğrenmek imkanı da yok çok fazla toplum içinde.
Böyle biri yoksa kahvehanelerde küçük bir kütüphane olur. O kütüphaneden bir kitap çekerler. Okuma yazması iyi olan, sesi güzel olan biri okur. İnsanlar dinlerdi. Onun için eskiden kahvehanelere kıraathane derlerdi. Yani okuma evi demektir. Okuma
hepsi
evi demektir.
Böyle değildi ama.
Hepsi böyle değildi ama çoğu böyleydi. Hı-hı. Hatta kahveci bu okuyandan para almazdı. Hı-hı. Yani onu bir şey görürdü.
Hizmet.
Hizmet olarak. Hı-hı. Hizmet olarak görürdü. Yani kahvehaneler münevver bir merkezdi. Yani her ne kadar bazıları işte Akif'in var, mahalle kahvesi Şark'ın harimi katilidir. Yani öldürücü bir meskendir. Tamam o eski batakhaneler mukabilidir. Kahveleri batakhanelere benzetiyor. Hmm. Yani boşa vakit geçirilen yer. Halbuki öyle değil. Ama Berlin'e gitti. Berlin'deki kahveleri görünce hayran oldu. Bu kahve öyle mi? Lakin hakikaten hayret feza içinde. Feza bir harimi nur anur. Sanki Berlin kahvelerinde. Evet Berlin kahvelerinde de entelektüeller toplanır mı? Her kahvede değil. Ediplerin gittiği kahveler var. Muhtemelen oraya düştü. Ama Osmanlı kahvelerinin hepsinde böyle bir
bizde de böyle kahveler var değil mi? Yani
şimdi Osmanlı bileyim. Zamanında yoktu. Ama zamanla biraz evvel söylediğim gibi kahveler dejenere olduğu zaman aynı Akif'in dediği gibi insanların vakit öldürdüğü, boş konuştuğu yerler var. Ama ne yapacaksınız? Ona da onlar gidiyor.
Başlangıcından itibaren mesela biraz daha okur yazarların gittiği, sanatçının gittiği, etrafında böyle insanların kümeleştiği kahveler de oluşmuş.
Çoktu. Çoktu.
İşte Sultanahmet'teki bir kahveyle.
Evet.
Başka bir yerdeki
Kenar
bir
Mahalli kahve aynı olmayabilir. Bir de Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar bu bahsettiğim şekilde entelektüel kahveler her zaman olmuştur. İşte küllük kahvesini biliyorsunuz yakın zamana kadar devam etmiştir. Bunu inkar edemezsiniz. Her şeyin tabii ki ideal olanı vardır, dejenere olanı vardır. Hı hı. Ama bu kahveler böyle. Kahveciler ayrı tiplerdir. Kendilerine mahsus insanlardır. Ciddidir, az konuşur, gülmez. Hatta arada böyle hiddetlenen, yani yapmacık da olsa hiddetlenen. Hatta müşteriyi tersleyen, acelenle bekle falan böyle diyen adamlardır. Ama müşterilerini çok iyi tanırlar. Bunların ne sevdiğini, ne sevmediğini, kimle oturmaktan hoşlandığını, kimle oturmaktan hoşlanmadığını bilenler, bilen insanlardı. Hı hı. Onun için kahveciler böyle olduğu halde nekre derler onlara. İnsanlar kahvecilere yadırgamazdı. Yani bu hoşlanırdı bunu, tutardı kahvecisini. Ya yani bunu, vazgeçilmez bir figür.
Buna küsüp de gelmemezlik
yok,
etmez.
Yok, bilakis. Kahvecilerin piri İmam Şazeli Hazretleri'dir. Tasavvuf büyüklerinden. İmam Şazeli Hazretleri'nin ilk defa tekkeye kahveyi soktuğu, hatta tekkede bir kahve ocağı ihdas ettiği ve kahveci vazifelendirdiği söylenir. Neden? Bunu anlamak zor değil. Kahve zihni açar. Tekkelerde müritler, medreselerde talebeler uyanık kalmak mecburiyetinde olan insanlardır. Vazifelerini yapabilmek için, derslerini yapabilmek için. Bunun da en mühim vasıtası kahvedir.
Uykuyu açar.
Uykuyu kahve. Açar çünkü. Uyku defeden bir şey olarak bilinir. Yani
öğrenciler de bu yüzden severler.
Severler. An ruyi siyah ki namı u kahve. Dafi un nevmi katu şehve. İnsan da iştahı keser, uykuyu defeder. Ah o yüzü siyah. Kahve. Kara yüzlü kahve. Yani hem kötülüyor.
Sitem ediyormuş gibi ama aynı zamanda ama faydalarını da, sayıyor
aynı zamanda
kendine
da
göre.
Faydasını söylüyor. Şimdi herkes bir kahvenin müdavimidir. Herkesin kahvesi ayrıdır. Gençlerin, yaşlıların kahvesi ayrıdır. Okumuş yazmış kesimin, esnafın, işçilerin, ayak takımının, bıçkınların kahveleri ayrıdır. Kimse kimsenin kahvesine gitmez. Bununla alakalı yazılı bir kaydı olmadığı halde böyle gelenlere şöyle bir ters bakarlar. Sen buranın adamı değilsin, nereden çıktın gibisinden. Yani kahveler de taksim edilmiştir.
Bir de tabii gelme sebebinin ne olacağı.
Ne olacağı. Kahveci içeri girdiği zaman kahveye gelen müşteri nereye oturacağı bellidir. Ne içeceği bellidir. Kahveci bunu bilir.
Bir şey söylemesine gerek yok.
Gerek yoktur.
Onun yerine başka birisi oturduysa eskaza.
Ha yok, o mecburi değil. Ama adeten öyledir, oturmazlar zaten. Burası filancanın yeridir, oturmazlar. Biliyorsun cemiyette böyle adı konulmamış kaideler vardır. Kimse onu çiğnemez. Yani onun yeri ise onu, camilerde bile öyledir. Yani insan yer ayırmak uygun olmadığı halde başkalarının alıştığı yerine
saygı
duyarlar. Saygı duyarlar. Garsonlar var genç. Ellerinde önlükler, ellerinde şeylerle hızlı hızlı dolaşırlar. Çevik bir şekilde yetiştirirler. Onun için kahve garsonları eskiden çok zayıf, çevik gençlerden olurdu. Ki bir an evvel müşteriden müşteriye yetişsin. Çünkü kahvehane de beklemeye gelmez.
Şimdi mesela kahvehanelerde yakındaki esnafa da servis yapılır.
Eskiden de vardı. Eskiden de vardı. Bu garson çocuklar günün belli saatlerinde esnafa kahve servisi yapardı. Yani esnaf bırakıp dükkanı gelemiyor ya. Onun için kahve servisi yapardı. Aynı zamanda dükkanlara eskiden müşteriler gelirdi. Eski dükkanlar şimdiki gibi değildi. Şimdi mesela dükkana kapıdan giriyorsunuz. Bir sofa var. Arkada tezgah, tezgahın arkasında hatta şimdi öyle bile değil. Eskiden böyleydi. Giriyorsunuz, dükkanın geniş bir avlusu şeyi var, sofası var. Önde tezgah, tezgahın arkasında esnaf. Öyle değildi eskiden esnaflar. Dükkanın içi mal dolu, esnaf dışında oturuyor. Peykesi var onun. Gelen misafir de oraya oturuyor.
Yanına.
Mallar içeride. Yani müşteri dükkan malın olduğu yere girmiyor. Görüyor malları. Böyle bir şey gibi yığılı.
Şimdi mesela dokunup alıyoruz.
Ha, indiriyor. O önündeki PK'yi indiriyor. Orada bakıyor mallara. İçeri giriyor. Ayakları dışarıda. Yani biraz yüksekçe.
O yüzden de mesela bakıyoruz, diyoruz ki bu dükkanlar ne kadar küçük, eski dükkanlar.
Evet, evet.
Nasıl iş yapılmış şimdi burada?
Hiçbir zaman müşteri. Müşteri önde durur dükkanın. Dükkanın içi
yaz,
biraz
kış.
Yüksektir. Tabii yaz kış. Dükkanlar kapalı biliyorsunuz. Şimdiki gibi böyle meydana bakan dükkan azdır. Onlar dediğim gibidir. Yani biraz evvel söylediğim gibidir. Kapısı vardır, içine girilir. Ama bedesten dükkanları yani bunlar biliyorsunuz her yerde var. Her yerde bir örtülü çarşı vardır Anadolu'da. Onlar da yüksektir. Çoraplarıyla içeride gezer esnaf. Kumaşsa kumaş, billürse billür, kokuysa koku. Neyse çıkartır müşterinin önüne. Oradan alışveriş yapar. Döviz büroları gibi böyle.
Evet. Şimdiki yani evet. Hakikaten çok küçük o dükkanlar. Küçük. Ona rağmen.
Buraya misafir de gelir. Hatırlı müşteri de gelir. Zaten kahvehane çok yakındır. Şeyin işaretleri vardır. Esnafla kahvecinin işaretini çakar. Hemen kahveler gelir. İkram edilir. Tabii herkese kahve ikram edilmez. Çünkü kahve ikram etmek var. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var. Bir ritüele bağlı olduğu gibi pişirmesi ikramı. Herkese kahve ikram etmek de olacak iş değildir. Yani ben seninle sağlıklı bir münasebet ve dostluk kurmak istiyorum demektir. Her önüne gelene bir kahve ısmarlanmaz.
Yani
para verirsin,
biraz daha
gitti kahve iç dersin. Ama onunla beraber oturup kahve içmezsin herkesle.
Eski o bir yakınlık.
Terbiye. Evet. Eskiden mesela herkese eve davet etmezdi insanlar. Yabancılar eve davet edilmez. Çünkü ev bir insanın harim ismetidir. Herkesle oturup bir şey yiyip içmezler. Para verir git ye der. Para verir bir kahve iç der. Ama onunla beraber oturup yemek yemek hem vakarını kaybetmek gibi anlaşılır hem de yanlış anlaşılmalara sebebiyet verir. Onun için yani bu da ayrı bir kültürde eskiden. Bir de şu vardı, son zamanlar için söylüyorum. Akşam namazından sonra çıkılan akşamcı kahveleri var. Esas kahvelerin en canlı saati akşamdan sonradır, biraz kışın.
Bir de Ramazanlar.
O Ramazan zaten kahvehanedir.
Çok özel bir dönem.
Bayramıdır. Direkler arasında denilen yer zaten hep kahvehaneydi. Orada eski Romalılardan kalma direkler vardı. O direkler sonradan iddiatçılar yıktılar orayı, yol yapacağız diye. Bir kısmı da sonra Cumhuriyet döneminde yıkıldı. Ama direkler arası kaldı. Orada çok kahvehane vardı. O kahvehaneler sadece, tabii onu da anlatmamız lazım. Akşam eve gelen erkek entarisini giyer, hırkasını giyer, yemeğini yedikten sonra kahvehaneye çıkar. Hanımlar da birbirlerine oturmaya giderler kışın.
Entarisiyle.
Entari mutlaka, entariyle, üzerinde hırkasıyla. Çünkü kahvehaneler babayani, yani rahat oturulan yerlerdir.
Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? En yakın kahvehane bile olsa bir erkeğin pijamasıyla. Hani
tabii,
bırakın
tabii, pijama.
Entarisini pijamasıyla ama kahveye gittiğini.
Şimdi pijamalarının ev kıyafeti olduğu gibi eşofmanları düşünürseniz. Eskiden entari ev kıyafetiydi. Erkek eve gelir gelmez o setresini, pantolonunu, yakalı, kolalı, gömleğini düşün eski şeyleri. Çorabınızda bile cartiyer var. Çoraplar lastikli değildi erkek çoraplar eskiden. Müstün çorap, ipekli çorap düşer. Ne yapıyorsunuz? Aynı kadınların bazı, şimdi o da kalmadı ya kadınlarda. 1950'lerde falan modaydı. Jartiyer takıyordu erkekler. Dizlerinin altına jartiyer, çorap düşmesin. Bunları çıkarıyorsunuz, rahatlıyorsunuz, bir entari giyiyorsunuz. Üzerine de bir hırka giyiyorsunuz, adettir hırka veya yelek. Başına da takkesini giyiyor. Rahat bir şekilde.
Böyle gidiyor kahveye.
Tabii, kahvehanesine gidiyor. Ama şunu da söyleyeyim. Son asır için söylüyorum, 19. asır için. Kahveler yavaş yavaş dejener olmaya başlayınca kahveye çıkmak pek hoş görülmedi. Yani kadınlar kocaların kahveye gittiğini istemezdi. İyi aileler çocuklarının kahveye çıktığını istemezdi. Birini överken kahveye gitmez, birini kötülerken kahveden çıkmaz derlerdi. Hatta
şimdi de öyle, kahvesi yok. İşten eve, evden işe.
Kadifeden kesesi, kahveden gelir sesi. Oturmuş kağıt oynar, ciğerimin köşesi. Kabadayı aşık olmuş kız. Kabadayının ne vasfı var? Kadifeden kesesi, kağıt oynamak, kahvede oturmak. Onun için böyle şey var. Şimdi bu kahvehanelerin sadece dinlenme, kitap okuma, eğlenme, kahve içme değil, aynı zamanda çok ciddi sanat faaliyetlerinin olduğu yerler. Yani biz bugün kahvehane dedim ya, bugünkü kahvehaneleri düşünüyoruz. Osmanlılar'da kahvehane kültürün zirvesinde olan bir yer. Bir kere kahvehanelerde orta oyunu denilen bir tiyatro oynanır. Orta oyunu nedir? En az iki kişiden müteşekkildir. Kavukul ve Pişeker. Bunlar çeşitli rollere girerler, taklit yaparlar. Basit skeçler oynarlar kahvenin ortasında. Halk bunu seyreder, para verir. Kahveci tutar bunu, kahvesine müşteri gelsin diye. Aynı zamanda bunlar bahşiş alırlar. Bu muazzam bir kültürdür, orta oyunu kültürü. Zaten eskiden tiyatrolar ortada olurdu. Roma tiyatrolarına gidenler görürler. Shakespeare tiyatroları da öyledir. Ortada, etrafta böyle şey, böyle karşıda değil. Sahne, bunlar onu
yani,
asır.
Sahneyle seyirci karşı karşıya değil. 360 derece.
Evet, tabii oyun da ona göredir. Oyun da ona göredir. Yani her tarafa döner. 360 derece dönen bir oyundur. İkincisi, kahvehanelerde hayaliler vardır. Kahveci tutar bunu. Hayali ne demek? Karagözcü. Eskiden İstanbul'da, Bursa'da, büyük şehirlerde hayaliler vardı. Ve çok, bunlar ciddi adamlardı, aklı başında adamlardı. Bunları parayla tutardınız düğünlerde ve bayramlarda. Bunlar sizin cemiyetinize gelir, karagöz oynatırdı.
Kahvelerde özel günlerde mi yoksa?
Hayır, şöyle, kahveci tutuyor onu. Ramazanlarda mutlaka var. Kahveciler de paylaşamıyorlar bu hayalileri. Hayalinin en çok para kazandığı zaman Ramazan ayıdır. Mutlaka 30 gün karagöz oynatırlar. Film yok o zaman, şimdiki gibi sinema yok. Karagöz oyunu en mühim eğlence. Diyeceksiniz ki ya insanlar, Karagöz Hacivat'ta ne eğlenir? Öyle düşünmeyeceksiniz. Karagöz Hacivat şimdi çocuk oyunu gibi olmuş. O zamanlar öyle değil. Siyasi hicivler, komediler, espriler. Çünkü hayaliler dediğim gibi tip adamlar.
Tiyatro gibi düşünmek lazım bunların hepsini.
Ve de her çeşit oyunun oynandığı bir tiyatro. Yani acıklısından tutun, siyasi
hicivlere kadar. Bir de interaktif.
İnteraktif, evet.
Yani onu da unutmayalım. Yani o seyirciyle diyalog halinde zaman
tabii,
zaman.
Mesela orada bir katip varsa katiple oyun oynanır, ona göndermeler yapılır. Orada bir tanınan
ya da bir şey söyledi diyelim ki seyircilerden tabii, biri.
Tabii ona cevap verilir. Bu muazzam bir hadisedir. Üçüncüsü de biraz evvel siz işaret ettiniz. Ağzı laf yapan kişiler konuşur, millet onu dinlerdi. Daha sonra bu müesseseleşti. Meddah adıyla. Meddah tabii çok eski bir kültür. Kahvehanelere mahsus değil ama kahvehanelerde mutlaka meddah olurdu. Hatta benim anladığıma göre en çok meddah vardı kahvehanede.
Eskiden sonra düğün karagöz eğlenceleri.
Evet.
Değil mi bunlar?
Düğünlerde yani tabii düğün sahibinin vaziyetine göre mutlaka meddah tutulur. Karagöz, şimdi paylaşmaca getiriyorlar. Meddah tutulur. Karagöz oynatılır ve orta oyunu. Bunlar kadınlar arasında da çengi kolu vardır. Çengi şimdi dansöze deniyor ama o zaman öyle değil. Aynı bunun kadınlar versiyonu düşünün. Namlı bir kadın. Böyle konuşması dinlenen otoriter. Bunun mahiyetinde istidatlı kızlar var. Bunlar parayla tutuyorsunuz. Bunlar sizin düğün, dernek, cemiyet, ev nereye geliyor? Orada aynı erkeklerin horta oyununda yapılanlar orada yapıyorlar.
Tiyatro yapıyorlar. Tiyatro yani. Yapıyorlar. Aslında böyle
kılıktan kılığa giriyorlar.
Çalgı.
Hayır, değil. Çalgı da var ama esas çalgı değil. Çünkü çengi kolu büyükse onların bir de ince sas heyeti var. Ama esas çengi kolu oyun değil.
Yanlış yerleşmiş.
Şundan dolayı. Çeng yani def. De. Başlarken çengi kolundan birinin elinde def var. Ona vuruyor, anons ediyor. Vuruyor, anons ediyor. Arada espri aralarında vuruyor. Mevzu değişince vuruyor. Oyun değişince vuruyor. Ondan dolayı çengi. Yani çeng olan, yani def olan bir kol demek. Yani o hani def, çengi demek.
Şeydi, çengilerde de onlarda da elinde var.
Tabii o da çok mühim bir eğlenceydi eskiden çengi. Meşhur insanlar vardı. Bu meddahlar yakası açılmadık hikayeler anlatırlar. Fevkalade meraklı. Lafı açar açar açar saatlerce.
Yakası açılmadıktan kastı
yani
daha önce
duymadığı,
duyulmamış.
Bilmediği, evet. Allah Allah sen bunu nereden biliyorsun diye yani aynı şeyi tekrar etmezler. Hı-hı. Onu kastediyorum. Ve kahvehanedekiler sırf onu dinlemek için kahveye gelirler. Sırf onu dinlemek için otururlar. Oturdukça da kahve içerler. Nargile içerler, çubuk içerler. Sonra çay gelince çay içerler. Ve meddah hikayesini hiçbir zaman bitirmez. Aslında hikaye biter. Şimdi sezon sonu gibi. Ama siz merakla bu hikayenin bir devamı var, var, var dersiniz. O da ertesi gündür.
Ertesi arkası gündür. Yarın gibi.
Evet. Mendili. Başına örter kadın olur, boynuna örter kabadayı olur, eliyle sallar, ondan çeşitli taklitler yapar. Yani meddah dediğiniz sadece bir oturup da anlatan adam değil. Yani bu talk showcular onların eline su dökemez. Her çeşit taklidi yapabilir.
Böyle meşhur olan isimler var mı?
Tabii Osman, tabii geçmiş. Yani Osmanlılar zamanında Abdi Efendi, Abdurrezzak Efendi gibi yani bu işlerde iştihar etmiş. Aziz Efendi, o çok meşhurdu.
Şimdi de kavuğunu bırakıyorlar ya şimdi.
Evet, kavuklu en son evet. İşte o kavuklu Hamdi bırakmış evet. Kavuğunu İsmail Dümbüllü'ye. Hatta böyle bir oyun sarayda oynanmış da Selim demiş şeyine hizmetkarına. Sultan 3. Selim de oradaymış. Lebbeyk demiş. Dediniz interaktif. Ondan sonra cevap vermiş oyuncu. Sen demiş ne kaba ne terbiyesiz adamsın. Hiç demiş zamanın padişahının ismine böyle seslenilir mi? Senin demiş bu hatanı ancak demiş bu işi bırakıp hacca gitmek temizler. Ve bırakmış o işi. Sultan Selim Aziz Efendi yapma maksadım Latife'ydi dediyse de dinlememiş ve işi bırakmış. Yani padişahın uzun. Başka bir isim kullan. Niye Selim
tabii
diyorsun?
Tabii ya niye Selim demiş. O da sanki ben...
Boş bulunmuş.
Bilerek mi söyledi acaba?
Sonraki yaptığından boş bulunduğunu anlıyoruz. Oluyor bu şeyler. Yani hatta anlatırlar, aya bak, yıldıza bak, şu karşıki kıza bak, tekerleme söylerler arada. Gelince, şimdi yıldız diyecek, aya bak, yıldıza bak, şu karşı kıza bak, yıldız sarayı, padişah rencide olur, ne olur ne olmaz. Aya bak, tavaya bak, şu karşıki kıza bak demiş. Tabii herkes kahkahalardan yer almış, herkes anladı ne olduğunu.
Peki böyle bir yasak olmuş mu? Hayır. Mesela siyasi irade.
Antır parantez onu söyleyeyim. Yine sansürden falan belki konuşuruz ama. Şimdi Sultanahmet Devri için malum bir sansürden bahsedilir. Her yıldız denmiyor, Murat denmiyor. Şimdi evet bir sansür var ama sansür sadece Sultanahmet zamanında yok. Öncesinde de var, sonrasında da var, şimdi de var, Atatürk zamanında da var. Sansürsüz devir olmamış. Bu sansürün bazen fazla bazen. Sultanahmet çok... aşırı temkinli bir padişah olduğu için malum darbeler görmüş, suikastlar görmüş, kendinden önceki padişah tahttan indirmiş, biri öldürmüş, biri delirmiş. Aşırı tedbirler alıyordu. Bu tedbir sebebiyle mümkün mertebe gazetelerde, kitaplarda dine, ahlaka, cemiyete bir de yabancı devletlere hakaret olmayacak. Yani halkı mesela cinayet oldu, isyan çıktı, karısını kesti böyle haberler çıkmayacak gazetelerde. O zamanın telakkisi. Şimdi Rus çarına ayaklandı böyle şeyler olmayacak. Bir de dine.
Ne kaldı geriye?
Ama en entelektüel zaman Sultan Abdülhamit Devri'de en çok roman, hikaye, şiir yazılan devirdi. Servet-i Fünun Mecmuası onun zamanında çıkmıştır. Tabii demiş ki köpeği bağla. Demiş biraz kısa olsun ipi demiş ne olur ne olmaz. O da yardımcısına demiş. O da demiş biraz daha kısa. Zavallı köpek bir karış iple kalmış. Hani
biraz kraldan çok kralcılık.
Kraldan çok kralcılık yaptıkları için komediye mevzu olacak hadiseler ortaya çıkmış bu sansür
devrinde. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.